Rahmeten lil alemin, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âl ve ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hasaten manevi huzurunda bulduğumuz Sultanlar Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Kıymetli kardeşlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli çok güzel bir eserinden sohbetlerimiz devam ediyordu. Geçen hafta yine bir önceki sohbetimizde içtimai hizmetler bahsinde infak bölümünü okumuş, konuşmuş ve inşallah bu konuya haftaya yine devam ederiz demiştik. İnşallah muhterem hocamızın okuduğu ayet-i kerimeler böyle baştan sona hem infakın hak katındaki değerini hem de bu infakın nasıl yapılırsa infakların, sadece infakın değil, tek infak değil, infakların nasıl yapacağını bize bütün tafsilatıyla Rabbimiz beyan ediyor. Bugünkü sohbetimize yine Allah Resulü'nün bu noktadaki çok önemli bir hatırlatmasıyla başlayacağım ki ben ona Medine-i Münevvere'nin ilk mesajı diyorum. Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde malum Kuba'da kaldı bir müddet. Sonra Medine'ye hareketinden önce orada Ranuna Vadisi dediğimiz, bugün orada Cuma Mescidi diyorlar. Orada ilk Cuma namazını kıldırdı Efendimiz. Ve orada da ilk defa bir hutbe irad ettiler. Gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek hutbesi, hani cevami-ül kelim diyoruz Resulullah Efendimiz'e. Yani az sözle çok manaları ifade eden bir kabiliyeti, bir istidadı ve daha doğrusu bir lütfu Allah Teala Habibine vermiş. Onun için de o yüzlerce, binlerce hadis çok kolay ezberleniyor. Çünkü bir kere duyan insanlar, çok zaman sahabiler onu hemen nakşediyorlar zihinlerine. Burada iki sebep var. Birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten konuşmasındaki hem halavet hem de en kısa cümlelerle en güzel şeyi, hatta bazen uzun meseleyi bile anlatırken gönülde kalacak şekildeki o tatlı beyanı. İkincisi de sahabe-i kiram efendilerimizin Allah Resulü'nü dinlerken böyle hani dikkatlerinin sonuna kadar kendilerini verdiklerini, aman bir kelimeyi dahi kaçırmayalım buradan diye. Hatta şöyle bir rivayet var. Üç sahabi Peygamberimizin böyle bir sohbetinde bulunuyorlar. Diyorlar ki aralarında, aman diyorlar, sen Peygamberimizin birinci cümlesini iyi ezberle. Ben kendimi ikinci cümleye hazırlayayım. Sen de üçüncü cümleyi hazırla, kaçırmayalım hiçbir şeyi. Sahabede böyle bir hassasiyet var yani. O alemlere rahmet olan Allah Resulü'nün bir sözünü kaçırmamayı, eğer gözü üzerlerine ilişecekse o gözü de kaçırmamaya çok itina ediyorlar. Onun için de bu Ranuna Vadisi diye bilinen tarihte Allah Resulü'nün hayatındaki hutbede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten en önemli olarak bir ahiret gündemi koyuyor Medinelilerin hayatını, yani o günkü Müslümanlara özellikle çok ciddi bir ahiret gündemi koyuyor ve bu ahirete de nasıl hazırlanacağı konusunda bir işarette bulunuyor. Teberrüken Efendimizin bu Ranuna hutbesinin ilk bölümünü okumuş olalım. Buyuruyorlar ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Teala sizin her birinizle tercümansız konuşacaktır yarın. Kişi sağ tarafına bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Soluna bakacak, yine ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecek. Evet. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Benim hiçbir şeyim yok. Bir hurmam var yiyebileceğim, onu da kendim yiyeceğim. Hayır, onu da kendin yemeyeceksin hepsini. Onun yarısıyla da olsa bir başkasına ulaşmaya bakacaksın. Bunu da yoksa, o hurma da yoksa, bunu da bulamayan bari güzel bir söz ile kendini korusun. Güzel söz kelime-i tevhiddir veya insan ilişkilerindeki sözümüzün güzelliğidir. Yani benim hiçbir şeyim yok hocam. Bir tatlı sözün de mi yok? Bir selam veremez misin? Bir hal hatır soramaz mısın? Bir insanın derdini paylaşamaz mısın? Herkesin yapacağı bir infak var. Hadis-i şeriften anlaşıldığına göre infak, var olanın fazlasını vermekle başlar ama varlığı olmayan için ise yarım hurma ve gönül alıcı güzel bir söz dahi Allah'ın rızasını kazandıran bir infaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir toplum inşa ediyor? Onun için ona bir işte faziletler medeniyeti diyoruz. Asr-ı saadet medeniyeti diyoruz. Herkes bir başkasına bir güzellik taşımaya müheyya ve eğer o güzelliği maddi olarak elde edemiyorsa, bulamıyorsa bazen yüzündeki tebessümle, bazen gözündeki şefkatli, merhametli bakışla bir toplumun içerisinde bir hayır yarışı yapılıyor, bir güzellik yarışı yapılıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, hakikaten infak konusu dediğimiz, yani olayı sadece maddi bir hizmet olarak değil, insanın bir başka yüreğe bir takım güzelliklerle ulaşması diyelim. Ama tabii bunun ilk adımı Allah'ın verdiği imkanların başka insanlarla paylaşılmasıdır ki, yani İslam adeta toplum hayatını insanları birbirine bağlayan bir harç olarak burada görüyor. Herkes birbirine farklı şekillerde bir manevi kalbi bağlılık gösterecektir, fiili bağlılık gösterecektir. Ancak tabii bir ibadetin yapılırken fıkhi şartlarının yanında bir de manevi boyutu var. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, hocamız da bu ayetleri okudu, biraz sonra inşallah meallerini tekrar bir okuruz. İnfaktan daha öncelikli insan onuruna, insan haysiyetine verilen dikkati görüyoruz burada. Allah her infaklı emrediyor ama onun nasıl yapılmasını, o iş yapılırken de en ufak bir şekilde infak edilen, ister bir müessese olabilir, bu ister bir insan olabilir, ister başka türlü bir varlık olabilir. Hatta yani diyelim ki insanın dışındaki hayvanat olsun, onlara bile bir şey yapılırken incitilmemesini, evet, incitilmemesini, günahkârın incitilmemesini istiyor Cenab-ı Hak, günahkârın dahi. Tahkir edilmemesini istiyor. Onu yaralı bir kuş gibi görüp tedavi edilmesini istiyor. Azarlanmasını, kınanmasını istemiyor günahkârın. Günahkârı öteleştirmeyin diyor. Onu yaralı bir kuş gibi görün, tedavi etmeye bakın. Günah günahtır ama. Yani günaha müsamaha olmaz. Günahkâra müsamaha olur. Yani biz bir kimsenin hatırı için ya bu günah değildir filan diyemeyiz. Günah günahtır. Allah'ın haramı haramdır. Evet. Günah günahtır. Allah hangi şeye günah diyorsa bu günahtır. Ama günahkar ayrı, günah ayrı. Onun için diyorlar ki günaha düşman olun ama günahkarı kucaklayın. Ona yardım edin yani. Onu günah ortamından çıkarın. Tabii biz bazen bunu karıştırıyoruz. Günah, günahkar hepsi birbirine karışıyor. Çok zamanda yani günahın farkında olmadan günahkâra abanıyoruz adeta. Onun için günahla derdimiz, günahkârla değil. Günahı ortadan kaldırmak, hani Kur'an-ı Kerim'in genel ifadesiyle يَأْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Evet, iyiliği daima tavsiye ederler, yaptırırlar, münker olanı da önlemeye çalışırlar. Özellikle Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız, infakta bulunurken dikkat edilecek bazı edep kaideleri diye burada 5 madde saymış. Ben bunları belki biraz da misallendiririm. Birinci madde, ihlasa dikkat edilmeli, gösterişe kaçarak dünyevi maksatlarla herhangi bir infakta bir yardımda bulunmamalı. Yani şuraya adamı yazdırayım, değil yani iş. Allah bilsin yani. Ama büyüklerimizin isimlerini yazdırabiliriz. Bazen hani biraz gündemde çok oluyor bu. İnşallah sözüm başka taraflara çekilmez. Belki de insanlar hani oraya da biz gene bir hüsnü zanda bulunalım, teşvik olsun diye yapıyorlar bunu ama yani biraz daha bu işin manevi hassasiyetini gözeten insanlar siz yaptığınız yerlere, hayırlara kendi adınızı hayattayken yazdırmayın. Büyüklerinizin adını yazın, bir geçmişin adını yazdırın. Merhum olan birisinin adını yazdırın ama gelen geçen, aa ben bunu tarıyorum, bak buraya ne güzel okul yaptırmış, cami yaptırmış demesin. Siz devlet büyüklerinin adını yazdırırsınız, tarihi şahsiyetlerin adını yazdırırsınız. Çok seviyorsanız annenizin, babanızın aile tehir etmiş, onların adını yazdırırsınız. Böyle yaparsanız daha güzel, elbette ki. Güzel olanı söylüyorum yani. Onun için de insanın ihlasını zedeleyecek bu tip davranışlardan kaçınmak gerekir. Hadis-i şeriflerde belirtilen, bütün sohbetlerde belki yıllardır camilerde en çok dinlediğiniz hadis-i şerif budur. Sağ elin verdiğini sol elin duymayacağı şekilde vermek gerekir. Yani gizli olarak verilmesi, verdikten sonra insanın verdiğini unutması yani. Devamlı ben şuraya şunu verdim, bunu verdim şeklinde bir anlayışla değil. O bakımdan yani bu şekilde sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak kadar, insan sağ elinin verdiğini sol eli duymaz mı? Ama o kadar böyle verdikten sonra onu unutacak ki bu şekilde infak edenler günahları affedilen kıyametin dehşetli anında da arşın gölgesi altında bulunacak olan mesut kimselerdir. Hani o meşhur yedi zümre ilahi gölgenin altındadır hadis-i şerifini ezberlemişizdir hepimiz. Bunlardan birisi de evet sağ elinin verdiğini suale duymayacak kadar bu işi gizli yapan, verdiğini unutup giden insan. Diğer altı konuda her biri önemlidir. Onlardan biri yani seherlerde gözyaşı döken insandır. Bir günaha, bir harama davet edildiğinde ben Allah'tan korkuyorum diyen ve günaha meyletmeyen insandır. Allah için birbirini seven iki kardeştir, adaletli devlet reisidir. Bunların hepsi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslüman toplumu inşa etmek için o topluma verdiği ana mesajlar. Adil olun, iffetli olun, infak ehli olun, seherlerde dua edin, gözyaşı dökün, güzel insanlar olun değil mi? Yani Resulullah Efendimiz'in böyle hadislerine baktığımızda nasıl bir ideal insan tipi ortaya çıkıyor değil mi? Hasret çekiyoruz bugün. Kendi adımıza böyle olmaya hasret çekiyoruz. Keşke böyle insanlar olsak diyoruz yani. Önümüze bir haram geldiği zaman ben Allah'tan korkuyorum diyebilen insanlar olsak değil mi? Kimsenin görmediği yerlerde Allah korkusuyla gözyaşı dökebilsek, sevdiğimiz insanları sadece dünyevi bir menfaat için değil, sadece Allah için sevebilsek, değil mi? Bunlar ne kadar güzel şeyler. Ve İslam bize, Allah'ın Resulü bize ne kadar böyle ideal yani faziletler medeniyeti dediğimiz, faziletler toplumu dediğimiz bir toplum inşa etmeye çalışıyor. Özellikle tabii bu infak konusundaki hassasiyet çok çok daha önemli. Özellikle incitmek suretiyle yapılan sadakaları boşa çıkarılmamalı. Cenab-ı Hak bu hususta da açıkça emretmektedir. İnşallah bunları böyle toplu olarak ayet-i kerimede okumam gerekir. Sonra çok önemli bir konu, kıymetli kardeşlerim, iki konu burada. Kişi kendine verildiğinde gönül huzuruyla alamayacağı kalitesiz ve bayağı şeyleri fakirlere infak diye vermemeli. Yani kullanılmış elbise veriyorsa düğmesi kopuk olmamalı. Adamcağız onu bir de gidip temizlemeye götürmek durumunda olmamalı. Bazen şöyle bir şey oluyor canım, ne olacak o, ne bulsa giyer o. Hayır öyle değil. Ayet-i Kerime o kadar açık ki, size verildiğinde böyle gözünüzü kapatmadan alamayacağınız bir şeyse onu vermeyin. Hakikaten bunu zaman zaman kıymetli kardeşlerim, belki bu konular anlatılıyor ama özellikle burada bir kere daha hatırlatmak isterim. İslam'ın nezaketini, zarafetini, yani iyilik yaparken dikkat edilecek güzellikleri gerçekten hayatımızın ana merkezine almalıyız. Zaman zaman bizler tabii böyle vakıf hizmetleriyle de meşgul olduğumuz için farklı böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Bazen bakıyorum, diyorlar ki efendim işte Şurada bir daha yeni aldık, kullanmadık veya da sahibi hemen vefat etti. Bir elbise var, onu vakfınıza alır mısınız veya bir yere verir misiniz hocam? Sizin etrafınızda insan çok. Eve de gönderiyorlar bazen. Bakıyorum, böyle gayet güzel ütülenmiş, askıya konmuş, üstüne bir örtü konmuş. Sanki bir mağazadan almış geliş gibi. Ne güzel diyorum, bunu herkese verebilirim. Bazen de diyorlar ki kapının önüne bir şey koyduk işte, kullanmış elbiseler, onları alın, bir yere götürüverin. Aşağı iniyorum, bir bakıyorum, çuvalın içine doldurulmuş. Sonra artık bize tekrar yeni bir iş düşüyor tabii. Gittiğimiz yerde aman diyoruz, bunları ütüye gönderelim, bir temizletelim, bakalım. Ondan sonra verelim, vereceksek. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, İslam zarafetliğini, nezaketliğini, ben bu noktada çok güzel örnekler gördüm. Gerçekte veren de alana teşekkür hissiyatı içinde olmalı. Bu noktada çok güzel bir misali sizlere arz edeceğim inşallah. Allah kendilerine rahmet eylesin. Merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız vardı. Şuradaki cemaatin herhalde hepsi, bir kısmı vicahen, bir kısmı gıyaben tanıdıkları, Üsküdar'ın Sultan Tepesi'nde yaşayan güzel bir Allah dostu. Onunla ilgili bir hatıram var böyle, hepimize bu model olsun diye düşünüyorum. O mübarek zat gönlüne düşmüş bir ihtiyaç sahibine ev alma. Ev almak istiyor yani. Fakat zamanda kendi evlerinde evlerinin hizmetini gören bir hanımefendi, bak kelimelerime dikkat edin. Evlerinin hizmetini gören bir hanımefendinin kerimesine duymuş onların ihtiyaç içinde olduklarını. Çağırdı beni bir gün, dedi ki Abdullah Bey, şu hanım var ya dedi, ben onlara bir ev almak istiyorum dedi. Bir konuş, nerede oturmak isterler? Ben de gittim hanımefendiye, benim de tanıdığım bir aile. Dedim ki bacım, Musa Efendi sizin küçüklüğünüzü tanıyor, sizi küçükten beri biliyor. Gönlüne düşmüş, size bir ev almak istiyormuş dedim. Ya Allah razı olsun hocam dedi, nerede oturmak istersiniz dedim. Dedi ki, ya Abdullah abi dedi, abi diyor bana. Biz bir gece konuda oturuyoruz zaten de. Gidip de dedi yani çok lüks bir semtte oturacak halimiz yok bizim. Orada kirada oturuyoruz. Bize o ev alıverin yeter bize. Kiradan kurtulmuş oluruz. Onun da istinasına gıpta ettim yani. Hazır Musa Efendi bize ev alıyor. İşte Sultantepe'den alsın bilmem demiyor yani. Biz dedi İstanbul'un filan mahallesinde bir gece konuda oturuyoruz. Oraya da kira veriyoruz. Ne olur bizi kiradan kurtarın yeter. Allah razı olsun. Ne dedim peki. Bulalım mal sahibini, konuştuk, ettik. Sonra günü geldi, gittim kendilerine, efendimle anlaştık dedim. Kendileri filan yerde, bir mahallede oturuyorlarmış. Oturdukları yer aldı, iki odalı bir yer. O kadar müstahni insan onlar da yani. Peki dedi, filan gün gel Abdullah Bey, ben hazırlayayım. O zaman demek ki böyle biraz az şöyle bir iri zarfa bir ev alacak kadar para sığıyormuş yani herhalde. Benim dikkatimi bir şey çekti. Öyle güzel bir zarf, bembeyaz bir zarf. Zarfın üzerine kurşun kalemle bir çizgi çizilmiş. Üzerine de çok kıymetli filan hanımefendi kızımıza yazılı. Ben parayı hiç düşünmüyorum. İçinde bunun zaten ne kadar para olduğunu biliyorum ama beni o ayının içinde en çok dikkat eden o zarftaki zarafet ve nezaket ilgilendirdi. Dedi ki ya bir paket yapıp gönder bunu Abdullah Bey işte ver nasıl olsa. Git veya tapuya gidince de bunu yaparsınız ama ona ulaşmasını istiyor önce. Dedim ki belki kültürleri icabı bu hanım kızımıza bu kadar böyle nezaketli bir iltifat yapan olmuş mudur acaba? Kıymetli kardeşlerim işte tasavvuf dediğimiz belki, seyri sülük dediğimiz, kemal yolu dediğimiz bu güzelliktir. İş sadece parayı vermek değil, sadece yardım etmek değildir. Hatta dedim ki sonra isterseniz dedim yani İçindeki sizin olsun ama şu zarf bende kalsa dedim yani. Bu zarf benim için içindekinden daha kıymetli. Gerçekten hiç mübalağa etmiyorum. Yani yazın bile eğri olmasın diye Hazreti almış cetveli böyle gayet düzgün bir şekilde çok ince bir kurşun kalemle çizgi çizmiş oraya. Sonra da üstüne çok güzel bir yazı ama dedim ki artık bu zarf da senin kısmetin, içindeki de senin kısmetin dedik. Bunu niçin anlatıyorum? Hakikaten Allah Teala'nın Resulü bizim için en güzel örnek. Onun manevi verasetini taşıyan Allah dostları da hep hayatlarını o örneklik üzerine götürüyorlar. Her şeyinden ama sadece infaklarında değil. başka bütün beşeri ilişkilerinde de o sünnet-i nebeviyeye uygun bir hayat tarzı. Onun için zaman zaman bu metni okuyunca hani Allah'a teşekkür hissiyatı içinde olmalıydı. Başka Hazretin bazı böyle emaneten bize diyor, şu zarfı filan yere götürün dediği zarfların üstünü de gördük. İşte filan zata kabul ettiğiniz için teşekkürlerimi arz ederim. Yani götür bunu filan, biliyorsun zaten adını sanını demiyor işte. Filan zat ismini yazıyor. Oraya da beyefendiye, altına da nezaketli bir şekilde kabul ettiğiniz için teşekkürlerimi arz ederim. Sizi kabul etmeseniz ben bunu veremem. Sizin kabul etmeniz de bize ayrıca bir ikramdır. Belki biz sizin ihtiyacını görüyoruz ama siz de bizim bu ihtiyacı kabulleniyorsunuz. Bazı insanınkini kabullenmezsiniz mesela, değil mi? Kabul edilmek de bir güzelliktir ya da o da kabul etmekle size infakta bulunmuş oluyor. Bu bakımdan bu tam yeri geldi kıymetli kardeşlerim. Bakara suresinin 261 ve 264. ayeti kerimeleri. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Allah yolunda mallarını harcayanların örneği 7 başak bitiren bir tane gibidir. Bir taneye atıyorsunuz toprağa, o taneden 7 tane başak çıkıyor. Sonra her başakta da tekrar 100 tane var. O taneler de başağa dönüşüyor tekrar. Böyle sonsuza doğru akıp gidiyor. Bak, Rabbimiz bu misali veriyor yani. Siz bir tane atarsanız ama taneniz güzelse, ihlaslıysa, Allah içinse merak etmeyin, o 7 başak verir. Her başağından da tekrar 100 tohum çıkar. İşte Allah dilediğine böyle kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi bilir. Önce bir emir, bir teşvik. Sonra mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından herhangi bir başa kalkması olmayan, ihtiyaç sahibinin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Bir ihtiyacı görürken gönlü de kırmayacaksın. Evet, gönül de kırılmayacak yani. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Sonra da güzel bir söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur. Bakın Allah Teala'nın emri böyle. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi de yine bize bunu gösteriyor. Allah'ın kelamını en güzel bize tefsir eden Habibi Kibriya Efendimiz. Sonra da yine müminlere hitap ediyor bu. Çünkü bu hadise hep müminlerle ilgili. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak, incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Bunu çok zaman insanlar böyle ihtiyaçlarını giderdiği insanlarla daha sonraki bir ilişkisinde bozuk olunca konuşmaya başlıyor. Esas problem orada. Belki baştan güzelce veriyor ediyor ama onunla herhangi bir şekilde bir ilişkisi oluyor. Sonra da başlıyor. Sizin işte eviniz yoktu, ben size ev alıverdim, sen böyle mi olacaktın diye başlıyor. Veya işte çocuğuna burs verdim ben senin, ben okuttum çocuğunu faraza. Başlıyor böyle. Onun için büyüklerin sözünde buyuruyorlar. Başkasının sana yaptığı kötülüğü unut, bir de senin başkasına yaptığın iyiliği unut. Yani işte 8000 güzel kelamdan şu kelamları seçtim diyor. Bir, başkasının sana yaptığı kötülüğü unut. Kafan rahat etsin. O kötülük onda kalsın. İkincisi, senin başkasına yaptığın iyiliği de unut. Ama biz çok zaman kötülüğü de unutmuyoruz. Maalesef birisine yaptığımız iyiliği de unutmuyoruz. Yıllar geçiyor, ben ona filan zaman şöyle yapmıştım diye de halbuki unutmak gerekiyor. Dolayısıyla da ayet-i kerime bize şunu ifade ediyor. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak, incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz bir kaya haline getirmiştir. Hani bir kayanın üzerinde biraz toprak vardır. Yağmur yağdığı zaman alır götürür onu. Peygamber Efendimiz de bu ayette ki bu teşbihle kendisinin getirmiş olduğu hidayeti bu ayetteki benzetmeye benzetiyor. Buyuruyorlar ki, benim getirdiğim hidayet veya Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet gökten inen bir yağmura benzer. Yağmur diyor, bazen böyle bir kayanın üzerindeki bir toprağa düşer ama alır gider. Toprak, yani alta bir şey tesiri kalmaz. Bazen üzerinde hiç toprak olmayan bir kayanın üstüne düşer, hiçbir iz bırakmaz. Bazen de verimli bir toprağa düşer, yağmur oradan nebatlar bitirir. Aynı şekilde benim getirdiğim hidayet de tıpkı verimli toprağa inen bir yağmur gibidir. Nasıl ki yağmur verimli bir toprağa indiğinde oradaki nebatatı büyütürse, o verimli toprak gibi olan kalplere indiğinde de ellerden güzellikler fışkırır, dillerden güzellikler fışkırır, gözlerden güzellikler fışkırır. Verimli bir toprak gibi topraktan yaratılan insandan da hidayeti kabul ettikten sonra, kendi iç dünyasına indirdikten sonra her tarafa bir güzellik yayılır. Efendimiz de ayetteki benzetmeye tam bu şekilde bir başka türlü bir benzetme yapıyorlar. Tekrar ayeti kerimeye dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamaz. Allah kâfirler topluluğuna asla doğru yola iletmez şeklindeki ayetlerde hayır yapma teşvik edilmiş. Ancak hayır yaparken kalp kırılmaması, ihtiyaç sahibinin küçümsenmemesi, eziyet edilmemesi, yapılan iyiliğin başa kakılmaması, sonra da göçleristen kaçınılması emredilmiştir. Aksi halde yapılan hayırdan fayda ve sevap yerine karşılık olarak günah ve azap gelir. Reklamınız yapılır. Ondan sonra dünyada belki biraz itibar olur. Ama ondan ahirete bir şey kalmaz. Onun için de Allah Resulü sevgili Peygamberimiz biraz önce okuduğumuz o Ranune Vadisi'ndeki hutbesinde aman diyor, hiçbir şey bulamazsanız yüzünüz bari güzel olsun. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle akrabalarına dünyevi menfaat temin eden vazifeler yerine daha çok Allah'ın kullarına hizmet edecekleri infaka dayalı vazifeler vermiştir. Bazen böyle sahabilerinden, yakınlarından kendisine bir takım taleplerde bulunduğunda o veyahut da kendisine bir takım imkanlar geçtiğinde hemen onu böyle yakınlarına değil, daha çok Müslümanların ihtiyaç sahibi olanlarına, bunun yanında da kendi yakınlarını ise daima Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep hayra teşvik ediyor. Neyiniz var, neyiniz yok diye sormuyor. Ayşe diyor, çorbanın suyunu biraz fazla koy. Komşulara da gönder diyor bakın. Evet, belki yağı az olur, tadı biraz az olur ama sen en azından komşuya da bir çorba göndermiş olursun bakın. Hazreti Ayşe'ye Resulullah Efendimiz'in söylediği söz bu. Çorbanın suyunu biraz fazla koyarsın. Biz evde iki kişiysek, üç kişiysek o daha komşulara da yeter. Mesele burada sadece çorba meselesi değil. Çorbaya su katma meselesi değil. Mesele infakı gündeme alma meselesi. İnsanın bir başka insanlara bir güzelliği taşımasını, kendi elinde olanı bir başkasıyla paylaşabilme istidadını kazanabilmesi. Onun için ona hani bizim klasik tabirimizle iki insan var deniyor. Bir hodgam, bir de diğergam. Hodgam ne demek? Sadece kendini düşünen. Kendim yiyeyim, kendim içeyim, kendim oturayım, benim işim önce görülsün. Evet, bu hayatın her yerinde var yani. Yolda ilk önce ben geçeyim, trafikte ilk önce ben gideyim. Neyse, hastaneye gittiğimde kimseyi tanımayayım, aradan geçip gideyim. O insanın sadece kendini düşünmesi. Bir de diğergam var, o da bir başkalarını düşünen insan. Bir başkasını düşünebilen insan. Bu hayatın birçok alanında fark edilen bir husustur. Bugün söze Musa Efendi'den başlamıştım ama şimdi hatırıma geldi. Bir gün şöyle bir misal verdi. Dedi ki, hacca niyet ettiniz. Tam Arefe günü de Ciddi'ye indiniz. 7 kişilik bir minibüs var. Aynen böyle tarif etmişti. Fakat 8 kişisiniz siz. Ne yapacaksınız? Hemen atlayacak mısınız minibüse? Kim sonra kalırsa o kalsın mı diyeceksiniz? Yoksa ne yapalım? 8 kişiyiz ama minibüste 7 kişilik, 8. insanı almıyorlar. 7 kişi binsin, onlarınki kalmasın. Allah bana ömür verir, bir dahaki sene ben yaparım diyecek misiniz? Nasıl bir şey bu sevgili kardeşlerim yani? İnsanın bu noktaya gelebilmesi kolay değil değil mi? Yani insanız yani. Ne yapalım? Ben bir göreyim, o da vaktinde gelseydi veyahut bir dahaki sene de o gelir inşallah deriz yani. Ama büyükler öyle demiyorlar işte, Allah dostları öyle demiyorlar. Daha farklı bir iklimi içinde oluyorlar. Yani bunlarla ilgili kitaplarımızda çok güzel misaller vardır. Hani bunlar böyle biraz uç, hayali şeyler olmasın. Bunu yaşayan insanlar var kıymetli kardeşlerim. Bunları yaşayan insanlar var. İşte ona infakın ötesinde İsar ehli deniyor. Olanı vermekten öteye daha ileride başkasını kendisine her zaman tercih edebilen insan deniyor. Sahabenin hayatına baktığımız zaman burada o kadar çok misaller görüyoruz ki yani kitabımızda da o kadar güzel çok misaller var ki belki bir sene bu konuyu konuşsak gider ama tabii farklı konular da var. İnşallah onlara da diğer zamanlarda konuşuruz. Burada Hazreti Hatice annemizden çok güzel bir misal var. Hazreti Hatice validemiz varlıklı bir hanımdı. Mekke-i Mükerreme'nin başta gelen zenginlerindendi. Canını, malını ve bütün varlığını Allah Resulü'ne adamıştı. İslam'ın ilk yıllarında Allah'ın dinine en kuvvetli maddi ve manevi desteği o mübarek validemiz sağlamıştı. Evet. Şibi Ebi Talip de Müslümanlara boykot ilan edildi. Evet. Yani orada dediler kimse bunlarla alışveriş yapmayacak. Hani biz bugün böyle bir takım yani dünyanın zalimlerine karşı boykotu sağlayamıyoruz. Ama zamanında müşrikler Müslümanlara öyle boykot uyguladılar ki çocukların sesleri ta Mekke'nin sokaklarından duyuluyordu açlıktan. O zaman işte Hazreti Hatice validemiz bütün varlığını hep ne varsa o günlerde harcadı mübarek anne. Aman buradaki Müslümanlar, Müslüman evlatları aç kalmasınlar, susuz kalmasınlar diye. Tabii bunun yanında da vefa güneşi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hayatının hiçbir zamanında unutmadı. Daima hayırla yad etti. Hatta Medine-i Münevvere'de bazen Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evde biraz yemeğin fazla olduğu zaman veya bir hediye geldiği zaman kendisine bunu filan kadına gönderin derler. Annelerimize sorarlar, ya Resulullah o kadının ne gibi bir hukuku var ki onu özel tercih ediyorsunuz? Resulullah Efendimiz buyururdu ki o Hatice'nin arkadaşıydı. Vefa Sultanı yani. O Hatice'nin arkadaşıydı. Onun için ona gönderiyorum derdi yani. Niye? Çünkü Hatice annemiz de, mübarek annemiz gerçekten hem Allah Resulüne ilk defa gönlünü açtı, ben sana inanırım dedi. Sonra da Allah kendisine ne verdiyse, ya Resulallah bunların hepsi senin. Sen Allah'ın Resulüsün, benim bir şeyim yok. Hazreti Ebu Bekir hemen ilk Müslümanlardan yine bildiğiniz gibi ticaretle meşgul olan varlıklı bir sahabiydi. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik geldiğinde 40 bin dirhem servete malikti. Malının büyük bir kısmını İslam uğrunda infak etti yine. Kalan 5 bin dirhemi de hicret ederken yanına aldı. İslam'ın ilk günlerinde Müslüman olup da işkencelere maruz kalan kölelere büyük bir meblağ ödeyerek satın alır ve hürriyetlerine kavuştururdu. Onun infakı öyleydi yani. Sonra da şu sözü çok meşhurdur. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, şu dünyadan insanların adeta kendisine taptığı, o dünyayı elde etmek için birbirini yediği dünyadan bana da üç şey sevdirildi. Ben de bu dünyada yaşıyorum ama bu dünyadan ben de üç şeyi sevdim, öyle gidiyorum öbür aleme. Neyi sevdin ey Halife-i Resulullah, Sıddık-ı Ekber Efendimiz? Bir, Resulullah Efendimiz'in yüzüne bakmak. Bu dünya. Ama belki de Allah Resulü'nün yüzüne en az bakan da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Edebinden, hayasından dolayı. Ama şu dünya hayatında sevilecek tek şey var diyor. O da Resulullah Efendimiz'in yüzüne bakmak. İkincisi, kızımın onun zevcesi olması benim için ne kadar büyük bir şeref. Üçüncüsü de malımı onun yolunda harcamak. Kimi insan harcadığı zaman belki içine bir şey gelir yani gidiyor işte filan diye. Hani böyle malcanın yongasıdır derler ya. Ondan sonra. Dolayısıyla ama onlar harcadıkça mutlu oluyorlar. Ama nerede harcıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda harcıyorlar. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, mesele gerçekten daha çok insanın gündeminde bu olması. Bazen bakıyorsunuz günler geçiyor belki, elimizden, imkanlarımızdan o manada dışarıya bir şey sızmıyor. Burada çok güzel bir misal vardır yine bir sahabinin. İnşallah onu da nakletmiş olayım. Gerçekten ihtiyaç sahibi, fakir Müslümanlardan Ulbe bin Zeyd gecenin bir kısmı geçince kalktı, namaz kıldı ve şöyle yalvardı Allah'a. Ey Allah'ım! Sen cihada çıkmayı emir ve teşvik buyurdun. Halbuki beni üzerine binip de Resulünle birlikte cihada çıkabileceğim bir hayvana sahip kılmadın. Ben çok arzu ediyorum Resulullah'la ben de gideyim diye ama Ya Rabbi benim üzerine bineceğim bir tane hayvanım bile yok. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Onun elinde de beni üzerine bindirecek bir hayvan bulunmadı. Ben ne yapacağım şimdi yani? Ben cihada gitmek istiyorum Allah'ın Resulü ile. Ama ne kendimin var? Resulullah'a gittim, o da böyle mahcup oldu. Size verecek bir şey bulamadım dedi bizlere. Peki ben her zaman mal, beden ve eşyadan üzerime düşen sadakaları da verdim bugüne kadar. Ey Allah'ım! Kulların içinde bana nasip ettiğin şu bir parça malımı da tasadduk ediyorum. Hepsi bu bir parça. Sabah olunca, Ya Resulallah, elimde sadaka olarak verebileceğim bir şey yok. Sadece şu bir parça eşyamı tasadduk ediyorum, eşya. Bundan dolayı, burası çok önemlidir, beni üzen, bana kötü söyleyen ya da benimle alay eden kimseye de hakkımı helal ediyorum. Bu çok meşhurdur kıymetli kardeşlerim. Hatta bunu da sadaka olarak kabul et Ya Rabbi. Rivayeti de var. Yani ben bugüne kadar herhangi bir Müslümanın üzerinde benim bir hakkım varsa ben de o haktan vazgeçiyorum. Madem verecek hiçbir şeyim yok benim, bari Müslümanlar üzerinde birisi benim aleyhime konuştuysa, benim için kötü bir söz söylediyse, benimle gıyabımda alay ettiyse bu benim için bir hak mı ahirette? Hak. Ben de bunları veriyorum Ya Rabbi. Ben de bunlardan vazgeçiyorum. Benim infakım da bu olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşk, muhabbet, ihlas ve sehavetle dolu olduğu kadar engin bir müsamaha ve merhametle de yüklü olan bu sözler karşısında buyurdu sadece ey Ulbe Allah sadakanı kabul etsin. Ya Allah sadakanı kabul etsin buyurdu ve başka bir şey söylemedi. Ertesi günde ona ben senin sadakanı kabul ettim, seni müjdelerim, Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen sadakası kabul olunanların divanına yazıldın. Evet. Niye yazıldın? Gönlün o kadar geniş ki haklarından bile vazgeçtin sen sonunda yani. Kimseyle bir şeyin kalmadı. İşte değerli kardeşlerim, hakikaten sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şahsında gerçekten İslam'ın inşa ettiği toplum böyle bir toplum. Şimdi biz böyle miyiz peki? Böyle olmaya gayret etmeliyiz ama. Nasıl olacak hocam? Ferden ferde. Herkes kendi dünyasına bakacak, kendi hayatına bir bakacak. Ben gerek ayet-i kerimelerde, gerek hadis-i şeriflerde bir mümin için, bir Müslüman için böyle hani olması gereken ne varsa ben onlardan ne kadarındayım diye. Bir son hadis-i şerif var burada. Gerçekten günümüzde de çok önemli diye düşünüyorum bu anlayışı, bu idraki, bu hassasiyeti. Şöyle ifade edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ayağa kalktı. Ey insanlar! Tasaddukta bulunun ki kıyamet günü size onunla şehadet edeyim. Yani sizin yaptıklarınıza ben şahitlik edeyim. Belki de biriniz devesinin yavruları tok ve rahat içinde yatarken, bak devesi rahat yatarken, yakınında oğlu açlıktan kıvrılmış bir haldedir. Siz devenizin derdindesiniz ama yakınızda oğlu açlıktan ölen insan var. Değil mi? Bakın Efendimizin benzetmesi. Belki de birinizin ağaçları güzel meyve vermiş, malı artarken komşusu hiçbir şeyi olmayan bir yoksuldur. Bir adam yok mu ki develerinden birini sadaka olarak versin de bu fakir aile için sabah bir ihsan, akşam bir ihsan olsun. Deve onlara sabah akşam süt versin. Uyanık olun, bunun mükafatı pek büyüktür buyurdular. Bir kişi kalktı, ey Allah'ın elçisi, benim develerim var. Yanımda 4 deve sürüsü var, bu develerden birini madem ki arzu ediyorsunuz, sadaka olarak veriyorum. Kim ihtiyacı varsa onu alsın. Hakikaten bir hadis-i şerifte komşuna sağılacak bir keçi vermen de senin için sadakadır diyor. Belki paran yoktur ama senin fazla sürün vardı. Sen de al bunu kardeşim. Siz bunu sağın diye ki elhamdülillah özellikle Afrika'da bazı kardeşlerimiz böyle bazı garip köylere bu tip iyilikler yapıyorlar. Yani size bir kere para versek harcar gidersiniz ama biz sizlere böyle bir gelir kaynağı sağlayalım. Siz de onunla geçinin. Kıymetli kardeşlerim, şu konu çok çok önemli. Lütfen dikkat edelim. Sonra bir başkası kalktı. Birisi verdi onu. Sonra bir başkası kalktı. Kısa boylu, fazla güzel olmayan bir adamdı. Demek ki zahiren böyle insanlar hani onu böyle küçümsüyorlar yani. Çok güzel bir deveyi çekiyordu. Kendisi kısa boylu. Fakat zahiren de insan ölçülerinde hani Allah herkesi güzel yaratmıştır ama bazıları çok daha farklı görünür toplumda. Burası çok dikkatimi çekti gerçekten. Hem kısa boylu hem de çok güzel olmayan bir adam. Çok güzel bir deveyi çekiyordu. Münafıklardan birisi Hazreti Peygamber'in duymadığını düşünerek yanındakilere devesi kendisinden daha hayırlı dedi. İnsan ya bu işte. Münafık da zaten adamı küçümsüyor. Kendisi de bir şey yapmıyor. Diyor ki devesi kendisinden daha hayırlı. Niye? Adam küçük boylu işte. O kadar da hani belki hani zahiren çok cazibesi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu. Yalan söyledin dedi. O devesinden de senden de daha hayırlıdır. Sen bir Müslümanı küçümsüyorsun. Bakın bu hadis-i şerif gerçekten çok dikkatimizi çeken bir hadistir. Çok dikkatli olmak lazım konuşurken kıymetli kardeşlerim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ Evet, malını çok böyle yığdığı için, saydığı için insanların dedikodunuzu yapan, kaş göz işareti yapan, eliyle koluyla, ondan sonra hareketleriyle insanları küçümseyene yazıklar olsun. İslam bize nasıl güzel kıvamda götürmek istiyor? Ne kadar önemli bu söz. O Resulullah Efendimiz'in duymadığını zannetmiş. Ama Resulullah Efendimiz hemen müdahale ediyor. O Müslümana sahip çıkıyor yani. Yalan söyledin diyor. O devesinden de hayırlıdır çünkü o insan. Ve o deveyi de veriyor görüyorsunuz bakın. Fakat diyor senden de hayırlı. Niye? Sen bir Müslümanı küçük görüyorsun yani. Sonra hemen Abdurrahman bin Avf kalktı. O zaten meşhur bir sahabi. Ya Resulallah 8000 dirhemim var. 4000'ini aileme bıraktım. 4000'ini de getirdim. Onları Allah'a takdim ediyorum dedi. Ve münafıklar bu miktarı da çok buldular. Fahri Kainat Efendimiz Allah'ım onun getirdiğini de ailesine bıraktığını da bereketli eyle diye dua etti. Sonra diğer sahabiler de böyle kademe kademe o güzelliğe Allah Resulü'nün teşvikine katıldılar. Onun için değerli kardeşlerim, burada en önemli mesele insanın kendi içinde böyle bir gündemi olması. Gerek ülkemizde, gerek ülke dışında zaman zaman böyle insanlarda bir şey, o da gitsin çalışsın kardeşim. Çalışma ortamlarını ayrıca hazırlamalıyız. Evet, çalışma ortamlarına yol göstermeliyiz, hazırlamalıyız ama esas bize ve düşen biz kendi imkanlarımızı başka ihtiyacı olan insanlara ulaştırmasını bilmeliyiz. Şöyle bitiyor bu konu. Bir mümin ister zengin, ister fakir olsun, samimi bir şekilde isteyince mutlaka infak edecek bir şey bulur. İmkanı nispetinde malından, canından, vaktinden, kuvvetinden, ilminden, kabiliyetinden, sanatından, dilinden, kalbinden ve dualarından infakta bulunabilir. Bakın infak yolları ne kadar açık. Evet, infak yolları ne kadar açık. Böyle tek tek sayılmış. Canından verir insan, vaktinden verebilir, gücünden, kuvvetinden verebilir, ilminden, kabiliyetinden verebilir, sanatından verir, dilinden, kalbinden ve dualarından verebilir. İçtimai plandaki huzur, sükun, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde müminlerin iman heyecanı içinde infakın her çeşidine gayret göstermeleri icap eder. Unutmayalım ki Hakk'ın rızası için yapılan her türlü samimi infak en güzel ahiret hazırlığı ve ebedi saadet sermayesidir. Cenab-ı Hak bu hazırlığı güzel idrak eden, sonra onu güzel bir şekilde yapanlardan eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.